Ayrım 39.
Bonapart'ın keyfi olarak İtalyan topraklarında Avusturya ile savaşmasının sonucunda Almanya'daki toplumsal çelişkiler sivrildi. Almanların birleşme arzusu her gün biraz daha büyüdü. Bir yıl önce yayınladığı Po ve Ren broşüründe Friedrich, İtalya'nın kurtuluşunu ateşli bir dille savundu. İtalyan halkının kurtarıcısı rolüne soyunup ardından da 24 saat içerisinde bu halkı yeni boyunduruklar altına sokma çabasına giren Bonapart'ın maskesini acımasızca indirdi. Engels, imparatorun savaşı Po Nehri kıyılarında sürdürürken Almanya'nın Ren'ine el uzatmaya kalkıştığını kanıtladı. Bonapart kliği Almanların ekonomik ve politik parçalanmışlığından yanaydılar. Engels, Prusya'nın Fransız imparatoruna karşı savaşa girmesinin iktidarı elinde tutan gericileri silip süpüren, ardından da devrim sayesinde tüm Almanya'nın birleşmesini sağlayacak dev bir ulusal hareket başlatacağı umuduyla 3. Napolyon'un art niyetli bütün oyunlarını teşhir etti. Friedrich düşüncelerini katı bir askeri strateji formunda ortaya koydu ve Marx'ın öğüdüğü üzerine broşürünü imzasız yayınladı. İmzasız çalışma Berlin'de yankılar yarattı. Yazarının da ünlü Alman generallerinden biri olduğu sanıldı. Engels bir yıl sonra yine imzasız olarak broşürünün devamını yayınladı ve ona Savva, Mis ve Ren adını verdi. "Düşünebiliyor musunuz?" diyordu Friedrich. "Kim bizim fikirlerimize karşı çıkıyor? La Salle. Ne Maripli ne de ben onun Avusturya, İtalya, Fransa savaşı hakkındaki düşüncelerine katılıyoruz. Şu enerjik ufaklık benim hiç hoşuma gitmiyor. Hem pleb ayaklanmasının önderliğini üstlenmek hem de patrisyenler tarafından takdir görmek isteyen bir şöhret düşkünü. Ne uydurduğunu duydun mu? Daha soylu bir havaya bürünebilmek amacıyla soyadının önüne Fransızların kullandığı döyü eklemiş," dedi Wolf, kin dolu bir ifadeyle siyah kahvesini içerek. Bir bardak daha almak için ayağa kalktı. "Haklısın Lupus. Hiç kuşkusuz ruhunun derinliklerinde dalaverici Bonapart'a ve özellikle de onun baş döndürücü kariyerine hayranlık duyuyor. Prenses Hansfeld'in sadık şövalyesi olan şu bizim delikanlı, kısa bir süre önce Po ve Ren broşürüm hakkında bir eleştiri yazdı." "Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum. Ne söylemeye çalışıyor?" "Prusya'nın Fransa'ya destek olup Avusturya'ya karşı savaşması gerektiğini. Bütün savları La Salle'e özgü tumturaklı sözlerle süslü. Sözüm ona Fransa İtalyanları yabancı boyunduruğundan kurtarıyormuş. Prusya'nın da eski rakibi Avusturya ile hesaplaşma fırsatı doğmuş. Son derece sakıncalı bir propaganda. Dahası var. La Salle iddia ediyor ki eğer Prusya hükümeti böyle bir misyonu üstlenirse Alman demokratları da bizzat Alman bayrağını yükseltip yollarına çıkan her türlü engeli aşacaklarmış. Ne zevzeklik ama. La Salle'den de bu beklenirdi. Biz Almanya'nın devrimci bir yolla birleşmesi ve en azından cumhuriyet rejimini kurabilmesi için sistemli bir mücadele verirken şu süslü palavracı bize Bismarck'ın mevcut hükümetini kabul etmeyi önermekle kalmıyor, aynı zamanda onu yurtlarımızın birleşmesi fikrinin taşıyıcısı ilan ediyor. Bu birleşmenin yukarıdan gelmesinin ne anlam taşıdığını bilmiyor mu yoksa? Nedir bu? Aptallık mı, saflık mı, yoksa işine öyle mi geliyor? Doğru Lupus. La Salle yakında Bonapartçı eğilimli bayağı bir Prusyalı demokrat olduğunu, yani gerçek yüzünü açıkça gösterecektir. Evet, bu tür insanları tanıyorum. Onlar su örümcekleri gibi, İsa'nın deniz üzerindeki sözde yürümesi gibi, yüzeyde havalı havalı geziniyorlar ama bu arada ayaklarının ıslandığını fark edemiyorlar. Örümcek olmasına örümcek ama işin kötü yanı şu ki, La Salle Bonapart'ın işgal planlarını fiilen destekliyor ve bize de bazı çevrelerin taçlı kurtarıcılara besledikleri umut dolu yanılsamaları yeniden yıkma görevi düşüyor. Louis Bonapart, Avrupa'nın hakimi olmak istiyor. Buna hiç kuşku yok. İtalyanlar da pür dikkat kesilmeli ve bilmeliler ki, ulusal bağımsızlıkları sadece ve sadece kendi çabalarının ürünü. Garibaldi bunu anladı. Ama La Salle gibiler Almanlar arasında suyu bulandırabilir. Merak etme Friedrich, dedi inandırıcı ses tonuyla Wolf. La Salle'in eleştirileri partili arkadaşlarımızın görüşlerine asla yansıtmıyor. Maripli de benim gibi kesinlikle bundan emindir. Onu nasıl da özledim. Hepimizin aynı kentte oturmaması ne kötü. O zaman sığınmacılar bu denli boğucu olmazdı. Marx'ın omuzlarına binen tüm yükleri taşıyabilmek için sınırsız bir güç gerekiyor. O ise bu yükü taşımakla kalmıyor, farklı, yeni yeni düşüncelerini hiç ara vermeden dünyaya armağan ediyor. Bu adamın beyni ve ruhu gerçekten de bitmek tükenmek bilmeyen bir pınar adeta. Yine de yaşamı trajik. Çok karamsarsın Lupus. Şu an artık bir öğreti haline gelen, teorik bir ifadeye kavuşan düşün, her gün daha fazla ve daha fazla yandaş bularak gerçekleşeceği günü görebilecek kadar yaşayacağız. Dahiyane keşiflerin zamanı arkada bıraktığına dair tarihte birçok örnek var. Dehaların kaderi nasıl kötü olmasın ki? Kendileri ateş üzerinde kavrulsalar bile güçlerini insanlara yaptıkları iyilikten alırlar. Karl geçmiş ve gelecek devirleri yer katmanlarının altını görebiliyor rahatlıkla. Yeraltı zenginlikleri Marx'ın önüne seriyorlar varlıklarını ve o da insanlığın düşlediği hedefe sömürüsüz bir dünyaya doğru giden yol için gerekli her şeyi oradan alıyor. Nasıl ki astrologlar bazı durumlarda gök cisimlerini daha gökyüzünde belirmeden önce saptayabiliyorlarsa, Karl da geleceğin silik, esrarengiz takım yıldızlarını keşfediyor. Yıllar geçecek ve dünya halkları Marx'ın dev yüreğine, zekasına hayran kalacaklar. Ama onu asıl yoksulluğundan, devamlı takip edilip iftiralara uğradığından dolayı kahraman olarak görecekler. Ve sen Freddy, karşı çıkma sakın. Onun ölçüsünde olağanüstü bir yapıya sahipsin. Kıyaslama yapmamalısın Lupus. Ben sadece bazı konularda Marx'tan habersiz olarak vardım onun vardığı sonuçlara. Karl'ı değerlendirmek için çok farklı ölçüler gerekli. Wolf evine gitmek üzere kalktığında saat 11'e yaklaşıyordu. Friedrich köpeğiyle birlikte onu geçirmeye çıktı. Şehir derin bir uykudaydı. Kirli gaz fenerleri ıslak ıssız sokakları cimrice aydınlatıyordu. Lupus hafifçe öksürerek nemli havadan korunabilmek için büzülmüş bir halde ağır ağır yürüyordu. İyice sinirli oldum ve sıklıkla hastalanıyorum. Bazen karaciğerim rahatsızlanıyor. Bazen hastalıkların en kötüsü, ihtiyarlık üzerime çöküyor. Bir gözümle bile olsa bir kerecik daha Breslau'ı, hatta birkaç güzel yılımı harcadığım cezaevini görmek isterdim. Ana yurdumu ve kürek mahkumu olarak kaldığım cezaevini sadece rüyalarımda görüyorum. Hatta cezaevimi sevmeye başladığımı bile söyleyebilirim. O zamanlar gençtim, sağlıklıydım ve Almanya için savaşıyordum. Friedrich dostunun acısını ta yüreğinin içinde duyumsadı. Onu avutmaya, cesaretlendirmeye çalıştıysa da Wolf kuşkuyla başını salladı. Soğuk rüzgarın altında adeta büzülmüş, morarmıştı. Çok ağır bir hasta gibi kötü görünüyordu. Bu iklimden beni, karaciğerim için zararlı olsa da siyah kahve ve bira koruyor. Bu arada Friedrich, bugün birçok şeyden söz ettik ama Apennin'deki askeri hareketten hiç konuşmadık. Sen bu konuda hep sustun. Bu nasıl olur? Sana boşuna bizim savunma bakanımız demediler. Sen gerçekten partimizin ilk askeri teorisyeni, devrimci proletaryanın en mükemmel askeri uzmanısın. Engels, Lupus'un bu sözlerini şaka gibi kabul etti ve bununla onu çok kızdırdı. İhtiyar öyle bir hiddetlendi ki Friedrich yatıştırmakta güçlük çekti. Sen nasıl istersen öyle anla Friedrich. Ama ben bugün, 40 yaşını doldurduğun gün, senin 100 yıl sonra sözünü ettiğim şekilde anılacağın kehanetinde bulunuyorum. Bu rüzgarlı gecede çırpıntılı olan dar kanalın üzerindeki köprüde yakında görüşmek üzere sözleşen iki dost ayrıldı. Friedrich sessizce ıslık çalarak bir ara sokağa girdi ve kısa bir süre sonra kendini belediyenin yanında buldu. Sarı buldog az sayıdaki yayaya sert bakışlar fırlatarak gururla sahibinin solunda yürüyordu. Issız meydana gelince Engels cebinden eldivenini çıkardı ve uzağa attı. Buna sevinen köpek bütün gücüyle ileriye atıldı, geri döndüğünde eldiveni sahibinin ayağı üzerine bıraktı. Harika kuyruk sallayıcı diye övdü buldogu ve parmaklarını köpeğin göz çukurlarının yanından geçirerek elinin içiyle onun güçlü kafasını sıvazladı. Ama Dagi, alnındaki çizgiler Rembrandt usulü düşey diye şaşkınlıkla mırıldandı Friedrich. Görünüşe bakılırsa sen köpekler arasında gerçek bir düşünürsün. Eve dönünce Engels çalışma masasında uzun saatler geçirdi. Bir askeri dergide yayınlanan gönüllü istihkam askerliğinin önemi ve faaliyetleri hakkındaki yazısını gözden geçirdi. ardından da yazmaya başlamış olduğu tüfeğin tarihine devam etti. Engels, ateşli el silahlarının bu temel türünün gelişimini yepyeni bir bakış açısıyla ele alıyordu. DeWitt'ini yerine koyan Friedrich, gelecekteki sosyalist toplum ve onun yenilmez askeri gücü hakkında güzel düşlere daldı. İlginç, becerikli, yetenekli, aydın insanlardan oluşan, o ana dek hiç görülmemiş yepyeni bir anlayışa taşınan ordu, kazanımların bekçiliğini yapacaktı. Ve sosyalist ülkelere saldırmaya cüret edenlerin vay haline. Çünkü ordular yenilgi nedir bilmeyeceklerdi. Engels elleriyle gözlerini kapattığında bu orduları görebiliyordu. Bunlar olağanüstü gelişmiş askeri teknolojiyle donanmış ordulardı. Ve Napolyon seferlerinin önceliği nasıl 19. yüzyıl başında üretim güçlerindeki gelişme olmuşsa, askeri alandaki yeni gelişmenin temelleri de yeni üretim güçlerinde bulunacaktır. Bu muazzam olacaktır. Sonraları ise komünizm yeryüzünde zafere ulaştığında savaş ve savaş kavramı da ebediyen yok olacaktır. Tıpkı baskı sözcüğü gibi tümü insanlığın sözlüğünden çıkarılacaktır. 6. Bölüm Sır Perdesi Kalkarken. Marx neredeyse bütün kış hasta yattı. İngilizlerin başkentinin nemli, delici havası onda önüne geçilemez bir öksürüğe ve göğüs ağrılarına yol açtı. Doktor çağıracak parası olmadığı için kendi kendini tedavi ediyordu. Lençe'nin hazırladığı koca karı ilaçlarını ve limonata içiyor, sigara içmemeye çalışıyor, sisli havalarda evden çıkmıyordu. Ancak yine de hastalık daha fazla yazmasını engelleyecek kadar ilerledi. Yaptığı her hareket bedeninde fiziksel acılara yol açıyordu. Ama her şeye karşın şakalaşıyor, kendini canlandırmaya çalışıyordu. Ben en az Yehova kadar çilekeşim ama ondaki tanrı korkusundan bende eser yok diyordu gülerek. Yorucu günlerin akşamında Apianus'un Roma'nın iç savaşlarını orijinalinden, Grekçesinden okuyarak dinlenebiliyordu. Sıradan görünen bu kitabın gerçekte değerli olduğunu düşünüyordu ve bu konudaki izlenimlerini Engels'le paylaşıyordu. Apianus'un anlatımından çıkan sonucu özetleyerek tüm antik çağ tarihinde Spartaküs'ün en muhteşem adam ve kuşkusuz asil karakterli mükemmel bir general olduğunu ki antik çağ proletaryasının gerçek temsilcisine de ancak böylesi özellikler yaraştığını dostuna yazıyordu. Buna karşın Apianus'un bakışında Roma'nın askeri önderi Pompeius silik ve beceriksiz biri. Gay Jules Caesar kendinden bu denli memnun düşmanını yenebilmek amacıyla bilerek askeri yanlışlar ve yapmacık kaprislerde bulunuyormuş. Apianus'a göre ki buna Marx da katılıyordu, her Roma generali, en vasat general Crassus bile Epir Savaşı sırasında Caesar'ı daha ilk çatışmada yok edebilecek güce sahipti. Ama Pompeius aptal ve dar görüşlüydü. Sonuçlardan hiç korkmadan ona karşı dilediğin kadar hata işleyebilirsin. Marx, 20 yüzyıl önce antik dünyada yürütülmüş karmaşık savaşlara kendini o denli kaptırdı ki, adeta çocukluk yıllarından beri çok iyi tanıdığı eski Roma'ya taşındı. Apianus üzerinde düşünürken Karl, Shakespeare'in Aşkın Kısır Çabaları komedisinde Pompeius'u karaktersiz bir solucan olarak yargılamakta haklı olduğuna karar verdi. Marx ailesinin geçiminin temel kaynağı olan New York Daily Tribune'deki işe, Ocak ayının sonunda ekonomik kriz ve Kuzey-Güney Savaşı ihtimalinin güçlenmesinden dolayı belirsiz bir tarihe kadar son verildi. Amerikan Ansiklopedisi'nin yayınına da ara verildi. Oraya Marx'ın yerine onun adıyla Engels yazıyordu çoğunlukla. Yazının ücreti ise Grafton Terrace'a gönderiliyordu. Engels'in de maddi olanakları kısıtlıydı. Ermen, baba Engels'in ölümünden sonra oğul Engels'in firmanın gelirinin belirli bir payını alma hakkına sahip olduğunu bir türlü kabul etmiyordu. Friedrich hala büro memuru gibi çalışıyordu ve yüksek olmayan bir ücret alıyordu. Baharda Marx, Büring adını taşıyan bir pasaportla illegal olarak Almanya'ya gitmeye karar verdi. Prusya vatandaşlığını geri alabilmek için yeni bir girişimde bulunmak niyetindeydi. Engels'in Marx'a yol parası olarak gönderebileceği 10 funtu vardı sadece ama o tanıdıklarından bulduğu paraları da ekleyerek 30 funt gönderdi. Karl aldığı paranın bir kısmını eve bırakarak İngiltere'den ayrıldı. Annesinin mal varlığının yönetimiyle ilgilenen Hollanda'daki dayısından maddi yardım almayı ki buna hakkı vardı, umuyordu. Marx birçok kez Hollanda'da bulunmuştu ve bu ülkenin günlük yaşamını, geleneklerini, türkülerini ve tarihini iyi biliyordu. Bahar olmasına karşın Amsterdam, karlı bardaktan boşanırcasına yağan soğuk bir yağmur ve gri bir sisle karşıladı. Her yerden konuşulması güç Hollanda dilinin kulakta TZ biçiminde yankılanan sesleri geliyordu. Eski zamanlarda bu kente Kuzey Venedik deniyordu. Sessiz kanallar Amsterdam'ı her yandan enine boyuna biçiyordu. Suların üzerinde büyük sandallar ve yelkenli kayıklar yüzüyordu. Somurtkan görünüşlü evler 3-4 sıra halinde inşa edilmişti. Küçük odacıkları güzel ve çeşitli özelliklerde geçitler birleştiriyordu. Şaşılacak kadar temiz sokaklarda abartılı ağır elbiseler ve boynuzlu kepler giymiş kadınlar ağırbaşlı adımlarla yürüyorlardı. Keçi ve köpeklerin koşulduğu küçücük faytonlarla çocuklar gelip geçiyordu. Alışveriş yapılan sokaklarda, havanın açık olduğu günlerde sımsıkı yelekleri içerisindeki kalpaklı tüccarlar önemli bir iş yapıyormuş edasıyla pipo içiyor, gazetelerini sabırsızlıkla okuyor ve az konuşuyorlardı. Sokakları aşırı dar ve karanlık, kaldırımları kocaman, yuvarlak taşlı eski getoda yaşamıştı bir zamanlar elmas parlatıcısı Spinoza. Marx bu büyük filozofun büyüdüğü, mutlakiyetten korunmak için gizlendiği, çok acılar çektiği ve düşünce ürettiği yeri görmek istedi. Karşısına çıkan ilk arabacıyı durdurdu ve kendisine bu ünlü Amsterdamlı'nın evine götürmesini rica etti. Sürücü bu Amsterdamlı'nın kim olabileceğini uzun uzun düşündükten sonra atı kamçıladı ve arabayı küçük meydanların, yeşil parkların yanından sürüp tuğladan yapılmış binaların çoğunlukta olduğu tek düze sokaklardan geçirdi. Sonunda zamanın ve iklim koşullarının yıprattığı eski fayton sarsılarak durdu. Karl şaşkınlıkla fark etti ki zengin doktor Spinoza'nın hastanesinin girişinde bulunuyor. Büyük filozofun evini bulabilmek içinse çok zaman ve çaba harcadı. Karl, hukukla oldukça yakından ilgilenen kuzeninin şık, Kaiserskraft sokağındaki güzel ve rahat evinde birkaç gün misafir kaldıktan sonra Batı pazarı yakınlarında bulunan Zaltbommel'e annesinin kardeşi zengin tüccar Philip'e gitti. Hollanda'da yerleşim merkezleri birbirine yakın olduğu için yolculuk kısa sürdü. Düzlükte ilerliyorlardı. Etrafta çiçeklerle dolu uçsuz bucaksız ovalar vardı. Uzun sulanan evlerde rengarenk laleler, sümbüller, nergisler en önemli ihraç ürünlerinden biri yetişiyordu. Mükemmel zenginliğe sahip muazzam sebze bahçelerinin son derece soğuk bir görünümü vardı. Ufukta orman ve dağ aramak boşunaydı. Bazen çiçek bahçelerinin yanı sıra pencerelerde bitkiler görmek mümkündü. Burada özel olarak yetiştirilmiş güzide süt hayvanları otluyordu. Karl ineklerden ve uzaktan bakınca kocaman turplara benzeyen lalelerden çabuk sıkıldı ve gazete okumaya başladı. Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde küçük, yemyeşil, güzel Zaltbommel'e ulaştı. Kasaba sokaklarına olağan dışı bir canlılık hakimdi. Bu kasabanın temizlik günüydü. Kocaman önlükler, kepler giymiş, ayakları takunyalı ev sahipleri ve hizmetkarlar fırçalarla, bezlerle, yangın söndürme borularıyla donanmış olarak basınçlı suyla evlerin duvarlarını yıkıyor, kapıları, pencereleri, girişleri ovuyorlardı. Su çağıldayarak akıp kaldırımları yıkıyordu. Çocuklar, büyüklerin kendilerini engellemek için bağırmalarına aldırmadan temizleme coşkusuyla itişip kakışarak temizlik tanrısı için her hafta yapılan bu ibadete katılmaya çalışıyorlardı. Karl'ın delikanlılık döneminde yaptığı ilk ziyaretten bu yana geçen yıllar içinde dayısının evinde hiçbir değişiklik olmamıştı. Zengin yemeğin ardından Hollanda mallarının sürümü, tütün, peynir ve baharat fiyatlarının istikrarsızlığı, Belçika'nın küstahlığı hakkında bitmez tükenmez sohbetler yapıldı. Mükemmel bir ev hanımı olan Marx'ın teyzesi Gotlar bir Germen halkı, Ostrogotlar ve Visigotlar adında iki kolu vardır. Çevirenin notu. Tarihini gerilere kadar anlatabiliyor, hiç yorulmadan Avrupa'nın tüm kraliyet ailelerinden söz edebiliyordu ve bu ailenin her üyesinin tüm özelliklerini sıralayabiliyordu. En küçük ayrıntılarına kadar bildiği Hollanda kraliyet ailesini tüm diğer hanedanlıklara yeğliyordu. Sevgili kraliçemiz diyordu Bayan Phillips yemek esnasında gazete parçalarını tabaklara yerleştirirken. Verdiği resepsiyonlarda misafirleri salonu terk edip başka bir salona geçtiklerinde hemen ilk salonun ışıklarını kapatarak gaz lambalarından tasarruf ediyormuş. Yani buna o kadar gereksinimi varmış şu anda. Kral olmak şimdi pek karlı bir iş değil. Parlamentomuz saraya ayrılan ödeneği gittikçe azaltıyor. Oysa masraflar çok ve hayatta durmadan pahalılaşıyor diye espri yaptı Phillips dayı. Karl akrabalarının yanında dinleniyordu. Sık sık iki tarafa ağaçlarla süslü kanal boyunca yürüyor ya da evin yakınlarındaki banklara, hemen suyun yanı başında duran kocaman kestane ağaçlarının altına oturup okuyordu. Kendisine genellikle bir sürü şamatacı çocuk eşlik ediyordu. Marx nereye giderse gitsin, her zaman çocuklar ona sokuluyordu. Gür, sert sakallı, gri saçlı adamın içtenliği, sadeliği ve özellikle de çocuk ruhunu en küçük ayrıntılarına kadar tanıması çocuklara adeta bir mıknatıs gibi çekiyordu. Belki de hiç kimsenin yapamadığı kadar çocuklarla eşitmişçesine davranmayı başarabiliyordu. Hollandalı çocuklara yurtlarının tarihi, İspanyol boyunduruğundan kurtulmak için verilen bağımsızlık savaşları ve Yenilmez Armada, Hollanda'daki bir İspanyol ordusunun İngiltere'ye karşı girişeceği istila hareketine yardımcı olmak üzere İspanya Kralı 2. Felipe'nin 1588'de bölgeye gönderdiği donanma. Çevirenin notu. Büyük karavelaları hakkında ilginç öyküler anlatıyordu. Çocuklar kendilerini iyiden iyiye kaptırıyorlardı. Onları tarihin gerçek ama bir o kadar da masalsı dünyasına taşıyan büyücü Marx'tı. Aynı zamanda çocukların oyunlarını, uğraşlarını biliyordu. Aralarında çıkan tartışmaları son derece ciddiye alıyordu ve onlara gerçekten inanıyordu. Marx Hollanda'dan Berlin'e geçti. Orada karşılaştığı LaSalle, birlikte bir gazete çıkarma önerisinde bulundu. Marx, siz ve ben sorumlu yazarlar olacağız dedi LaSalle. Ya Engels ne olacak diye sordu Marx. Üç kişi çok fazla gelmezse Engels de sorumlu yazar olabilir. Yalnız siz ikiniz tek bir oy hakkına sahip olmalısınız. Çünkü aksi halde ben her konuda azınlıkta kalırım. Karl, LaSalle'le yaptığı bu konuşmayı dostuna alay dolu bir mektup yazarak ayrıntılarıyla anlattı. Bizimle birlikte işin başında olması gerektiğine dair gerekçeleri şu motiflere dayandırdı. 1. Kamuoyu kendisini burjuva partilere daha yakın gördüğü için para bulması kolay oluyor. 2. Teorik çalışmalarını ve bilimsel huzurunu kaybetmek zorunda kalacağı için bunu herhangi bir şekilde telafi etmeli vesaire. Aslında diye ekledi, siz eğer kabul etmezseniz ben yine de şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da gazeteye maddi olarak ve literatür yoluyla yardım etmeye hazırım. Hatta benim için böylesi daha uygun. Hiçbir sorumluluk üstlenmeden gazeteden çıkarım olacak. Bütün bunlar tabii ki duygusal, boş sözler. LaSalle'in Heraklit hakkındaki kitabı ile bazı bilim adamları çevresinde elde ettiği ünle ve bir diğer çevrenin, parazitlerin çevresi, ona verdiği şarap ve mutfakla gözleri kör olmuş, geniş kitleler arasında ne bence bir üne sahip olduğunu bilmiyor, anlamıyor. Bir de kendini hep haklı görmesi, spekülatif kavrama takılması, delikanlı, yazma niyetinde olduğu, ikinci kuvvete çıkarılmış yeni bir Hegelci felsefenin düşünü bile kuruyor, eski Fransız liberalizmi enfeksiyonuna yakalanması, tumturaklı üslubu, incelikten yoksun oluşu vesaire. LaSalle katı bir disiplin altında tutulmak koşuluyla redaktörlerden biri olarak yararlı olabilir. Aksi halde bizi rezil eder. Sen elbette anlıyorsun ki tüm bunları ona doğrudan anlatmam benim için çok güç olurdu. Bundan dolayı ben ortak belirsizlik çerçevesinden çıkmadım ve sen ve Lupus'la konuyu tartışmadan bir şeye karar veremeyeceğimi söyledim ona. Engels, Marx'ın kaygılarını bütünüyle paylaşıyordu ve LaSalle'in önerisini reddetti.